Ayrım 3. Bütün dünyadan özür diliyorum. Demirtaş Ceyhun, sayfa 32. 8. Tamada sözümü kesti birden. Elinde kadehi ayağa kalktı. Ama siz zaten daha Sofya'ya ayak basar basmaz Bulgarlardan özür dilemişsiniz dedi gülerek. Özür mü dilemişim? Ne zaman? Kimden? Siz anlattınız ya, Vasilevski'nin anıtının önünde özür dilemişsiniz ondan. Dar ağacına adam çeken ellerin resmini yapabilir misin abidin diye dizeler çökürmüşsünüz ya içinizden. Yeter. Doğru. Haklısınız. Vasilevski'den özür dilemişim dedim suçlu, buruk, gıcıklı bir sesle. Sanki nice önce yapılması gereken bir işi savsaklarken suçüstü yakalanmış gibi. Ama hemen toparlandım. Lütfen tanığım olun. Vasilevski'den özür diliyorum bütün dünyanın önünde dedim bağıra bağıra. Öyleyse dedi Tamada, kadehlerinizi Vasilevski'nin onuruna kaldıralım. Öneriyorum, dünyadaki bütün özgürlük savaşının onuruna içelim. O zaman farkına vardım. Meğer dolu kadehimi bütün konuşma boyunca öyle elimde tutmuşum. Bütün özgürlük savaşçılarının şerefine. Şerefe! Tamadalar elde kadeh, ayağa kalkınca herkesin kadehini kapıp ayağa kalkması da Gürcü usulü içmenin geleneklerindendi. Yoksa özgürlük savaşçılarının onuruna içileceği için mi herkes saygısından daha ayağa kalkmıştı? Ayakta dikilmişti kadehler başlara ve herkes yeniden yerine oturmuştu. Tamada da oturmuştu. Yalnız ben ayaktaydım ve konuşmamı bıraktığım yerden sürdürmeye devam ediyordum. Tamada sanki unuttuğu bir şeyi şimdi anımsamış gibi telaşla yeniden fırladı ayağa. Ha dedi. Az kalsın unutuyordum. Türk dostumuza bir geleneğimizi bir kez daha anımsatmak zorundayım. Gürcü geleneklerinde kadeh elde öyle uzun uzun konuşmak yoktur. Uzun uzun konuşmaya lafımız yoktur da kadeh elde uzun uzun beklemeye lafımız vardır. Konuşmacının sık sık onuruna kadeh kaldırılacak kişilerden, olaylardan söz etmesi gerekir. Yoksa masanın tamadası olarak duruma el koymak ve Türk dostumuzun konuşmasını kesmek zorunda kalacağım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim demişim. 3. bölüm 1. Öyleyse buyurun, devam edin efendim dedi tamada. Beni tıpkı Bulgaristan'daki gibi böyle yürekten sarsan, şaşırdan ikinci olayda Suriye'de tanık olmuştum dedim. Şimdi hangi yıldaydı tam çıkaramayacağım. Yılını anımsayamayacağım ama galiba o da 70 yıllardaydı. Anımsadığım 3 arkadaş bir araştırma şirketi adına Suriye'nin sosyal, ekonomik ve politik durumuyla ilgili bir rapor hazırlamak için 5 günlüğüne Şam'a gitmiştik. Doğrusu gitmeden önce biraz ansiklopedi karıştırmadım. Bulabildiğim Nasır'la ilgili, Filistin sorunuyla ilgili, Baas Partisi, Arap Sosyalizmi ile filan ilgili birkaç da kitap karıştırmadım değil. Fakat Suriye hakkında ciddi bir şey öğrenmemiştim. Bu durumda da işi çaresiz, olsa olsa yönetime vurup biraz Çukurovalı, Adanalı, yani Suriye'ye güya yakın oluşuma, biraz din kardeşi oluşumuza, biraz da yüzyıllar boyu aynı imparatorluğun sınırlarını içinde, aynı devletin tebaası olarak yaşayışımıza dayanarak Suriye hakkında bir takım varsayımlar, imgeler oluşturmaya kalkışmıştım. O yıllarda Suriye, İsrail ille de sıcak savaş halindeydi. Basından biliyorduk. Golan tepelerindeki savaş bütün şiddetiyle devam ediyordu yani. Bu nedenle de bütün Suriye'nin savaş halinde yaşadığını sanıyorduk. Çünkü daha dün denebilecek kadar yakın geçmişte biz de aynı koşullarda yaşamıştık. 1974 Temmuz'unda Kıbrıs çıkartması nedeniyle olası bir hava akınına karşı tıpkı 2. Dünya Savaşı yıllarındaki gibi bütün ışıkları maskelenmiş karanlık geceler geçirmiştik İstanbul'da. Öyleyse Suriye'de nasıldı kim bilir şimdi? Güneşin batmasıyla birlikte başlayan sokağa çıkma yasakları, sokaklarda, evlerde karartmalar, yollara her 5-10 adımda bir barikatlar kurulmuş, resmi dairelerin önlerinde boy boy kum torbaları yığıldı. Askeri araç konvoyları bir aşağı bir yukarı tur atıp duruyor sokaklarda sabahtan akşama. İnzibatlar adım başında kimlik kontrolü yapıyorlar. Arada bir sirenler çalıyor, can havliyle sığınaklara koşuyor millet. Her yerde bir telaş, bir korku, bir panik. Fırınların önü ana baba günü. Her şey yer altına inmiş kara borsa. Ne arasanız yok. Öte yandan, zaten yüzyıllardır kardeştik Araplarla. Önce din kardeşiydik. Müslümanlığa geçtiğimiz günden beri hep omuz omuz olmuştuk onlarla. Haçlı ordularına karşı birlikte direnmiştik. Birlikte şehit düşmüştük. Hilafeti, halifeyi, kutsal toprakları hep birlikte savunmuştuk. Az şey miydi bunlar? Kurduğumuz imparatorluğun resmi dilini bile Arapçalaştırmıştık bu uğurda. Nasıl unuturum? Karımın büyük anneannesi, madem Hazreti Muhammed Arap, öyleyse ben de Arabım diye ölmüştü. Tipik bir Laz olduğu halde. Evet, 1950'li yıllarda biz de bir takım hatalar yapmadık değil Arap kardeşlerimize ilgili dış politikamızda. Özellikle Cezayir Kurtuluş Savaşı sırasındaki, Irak devrimi sırasındaki aşırı Amerikancı tutumumuz doğrudur. Bu tarihi kardeşliğimize çirkin gölgeler düşürmüştü. Ama şunu da unutmamalıydık ki Arap kardeşlerimiz de 1. Dünya Savaşı sırasında İngiliz casusu Lawrence'in oyununa gelip bizleri arkadan hançerlemişti. Öyleyse yüzlerce yıllık beraberliğimizin, kardeşliğimizin içinde küçücük bir nokta bile sayılmayacak böylesi hataları fazla da abartmamalıydık. Üstelik son yıllarda bu hatamızı da düzeltmeye başladık biz. Örneğin Filistin halkının haklı savaşı bütün varlığımıza destekliyorduk. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Ankara'da da temsilciliği nicedir açılmıştı. Yani Araplarla ilgili dış politikamızda son yıllarda oldukça olumlu gelişmeler vardı. İsrail ile ilişkilerimizi de askıya almıştık bu uğurda. Öyleyse Arap kardeşlerimiz de yeryüzündeki gerçek dostlarının, tek dostlarının Türk kardeşleri olduğunun bilincine mutlaka varmışlardı artık. Aramızı açmak için İngilizlerin, Fransızların oynadıkları Ali Cengiz oyunlarının da artık farkına varmış olmalıydılar. Kısacası Suriye'yi düşündükçe orada hem bildiğimiz biçimde ciddi bir savaş haliyle karşılaşacağımızı hem de bütün Suriyelilerin tıpkı Pakistanlıların bizler için düşündükleri gibi "Vay! Türk kardeşlerimiz gelmiş" diye çığlık çığlığa boynumuza sarılacaklarını, bizleri şapur şupur öpeceklerini sanıyordum. Ama gerçek daha havaalanında uçaktan iner inmez öyle bir çarptı ki yüzümün ortasına. Sarsılmadım desem yalan. Çünkü ben İstanbul'da uçağa Şam'a gidiyorum diye binmiştim. Demek bilete de bakmamışım şöyle bir alıcı gözle. Veya bilet yol boyunca hep o şirket yetkilisinde mi kalmıştı ne? Uçaktan bir indik, havaalanındaki binanın yüzünde kocaman Latin ABC'siyle Damaskus yazıyor. Uçak Damaskus diye bir yere inmiş. İnanın, o ana dek Şam'ın uluslararası trafikte Damaskus olduğunu bilmiyordum. İşin daha da ilginci, kendileri de yani Suriyeliler, Araplar da Şam demiyorlardı oraya. Damask diyorlardı veya Dimaşk diyorlardı. Anca birkaç yaşlı kişi anımsayabildi Şam sözcüğünü. Onlar da Şem diyorlardı bizim bunca yıllık Şam'ımıza. Gerçekten şaştım kaldım. Niçin biz Şam demişiz, nereden gelmiş? Deyimlerimizde bile Şam diye girmişti oysa. Örneğin ne Arap'ın yüzü ne Şam'ın şekeri diyorduk. Çocuklarına sözünü geçirmeyen babalara Şam babası gibi diye çıkışıyorduk. Mutfağımızda Şam baba tatlısı vardı. Gaziantep yörelerinde yetişen fıstığa bile Antep fıstığı değil yıllarca Şam fıstığı demiştik. Şaşırmamak gerçekten olanaklı mı? Burnumuzun dibindeki Suriye'nin başkentinin uluslararası adının Damaskus olduğundan bile haberi yoktu çoğumuzun. Üstelik çoğumuz da kendi hala halife torununu sayıp sadece günde 5 vakit namaz niyazla koca Arap dünyasını kolayca Şark kündisine getirebileceğine inanmaktaydı. Ne acı. Oysa yüzyıllar boyu Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içinde birlikte yaşamışız. Suriye hakkında bilmediğim sadece Şam'ın adı olsa. Beni şaşırtan sadece Şam'ın adı olsa. Hadi gene neyse. Gelmeden önce sandığım gibi görünürde öyle bir savaş hali filan da yoktu. Fakat İsrail ile de gerçekten savaş halindeydiler. Kendileri de Golan Tepelerini İsrail'in elinden geri alıncaya dek savaşacaklarını söylüyorlardı kabara kabara. Sokaklarda da arada bir bomba çukurlarına rastlıyordunuz. İsrail uçaklarının bombalayıp yıktığı binalar hala öyle duruyordu. Kendileri de sık sık son savaşta şuraya bir bomba düştü, şu binalar İsrail hava akını sırasında yıkılmıştı, bilmem hangi hava akımında bilmem şu kadar insan ölmüştü gibisinden olaylar anlatıyorlardı bizleri kentlere dolaştırırken. Ancak sandığımız gibi bir telaş, bir panik, savaş korkusu filan da yoktu ortalıkta. Ne resmi binaların önlerine kum torbaları yığmışlardı, ne barikatlar vardı yollarda. Ne caddeler askeri konvoylardan geçilmiyordu ve ne de inzibatlar sizi sık sık çevirip kimlik kontrolü yapıyordu. Kısacası savaşı mavaşı iplediği yoktu galiba Suriyelinin. Veya savaş da öylesine doğallaşmıştı ki onlar için. Günlük yaşamlarının bir parçasıydı sanki. Çarşılar ışıl ışıldı. Her yer açıktı. Kahveler insan almıyordu. Sinemalar dolup dolup boşalıyordu. Afişlerinden anladığım kadarıyla da çoğu seks filmi oynatıyordu galiba. Gece kulüpleri de sabahlara dek açıktı. Golan tepelerinin eteklerinde bile El Kadra'da gece kulüpleri, gazinolar vardı. Fakat öte yandan da kentte her şeyin bunca sakin, doğal olmasına karşın Şam sokakları da askerden geçilmiyordu. Sokakta dolaşan kadın erkek her iki kişiden biri neredeyse asker giysiliydi. Genç, ihtiyar, kadın, erkek. Asker giysili küme küme genç kızlar görünüyordu yollarda. Öyle ki asker giysili dilenciye bile rastlanıyordu. Gerçekten asker miydi bunlar? Ama günün her saatinde sokaklarda bunca asker olsun, inanılması güç. Yoksa devlet her isteyene bedava asker giysisi mi veriyordu acaba? Bu nedenle de fakir fukara bu bedava giysilerle mi dolanıyordu gün boyu sokaklarda? Günlük işlerini bile asker elbiseleriyle mi yapıyorlardı? Beni şaşırtan bir başka şey de Suriye'de o yıllardaki yönetimin iktidarın yapısıydı. Suriye Tanıtma Bakanlığı'nca hazırlatılıp sattırılan, kaldığımız otelin holünde satın aldığım bir tanıtma kitapçığından öğrenmiştim. 5 partinin koalisyonundan oluşan 17 kişilik Suriye İhtilal Konseyi yönetiyordu ülkeyi. Baas Partisi 9 kişiyle temsil ediliyordu konseyde. Geri kalan 8 üyelik de 4 partiye ikişer ikişer dağıtılmıştı. Bu 4 partinin 3'ü sosyalist, biri de Suriye Komünist Partisi'ydi. Yani komünistler Suriye'de resmen iktidarlardı. Gene batılı ajansların haberlerinden bildiğimiz kadarıyla bu yönetim, Hafız Esad yönetimi, Sovyetler Birliği ile de çok yönlü ilişkiler içindeydi. Onlardan silah alıyorlardı. Ekonomik ilişkileri sıkıydı. Politik işbirlikleri vardı. Bu konuda öyle şeyler işitmiştik ki daha gelmeden önce. Suriye'de artık sokak adları bile iki dilde yazılıyormuş. Biri Arapça, kendi ABC'leriyle, ötekisi Rusça, Kiril ABC'siyle diyorlardı gırgır geçerek. Bunları kendisiyle görüşme olanağı bulabildiğimiz bir bürokrata soracak oldum. Vay sen misin? Suriye'de şu an komünistler de mi koalisyondaymış ha? Diyecek oldum. Kıyamet koptu. Öfkeyle tersledi beni. Bu saçmalıkları da kimden istiyorsunuz dedi. Nereden çıkarıyorsunuz böyle şeyleri dedi sinirli sinirli. Yok öyle şey dedi. Bütün bunları kendilerinin tanıtma bakanlıklarının hazırlattığı, kaldığımız otelin holünde parayla satılan İngilizce bir tanıtma kitabında okuduğumu söylemeye çalıştım. Kuşkulu kuşkulu baktı gözüme. Bu tür konuları benimle konuşamazsınız dedi sonra da. Kestirip attı. Tanıtma kitaplarında yazılanlarla gerçek bir kez daha çatışmıştı. Çakışmamıştı galiba. Fakat ne var ki komünisti filan da nereden çıkardın diyerek beni tersleyen o Suriyeli bürokrat da haklıydı doğrusu. Çünkü kendi hazırladığı resmi tanıtma kitapçıklarında kendini sosyalist tanıtan, hatta Komünist Partisi'nin bile iktidarda, koalisyonda olduğunu yazan, batılı kaynaklarca da bütün dünyaya Sovyetler Birliği'nin en sadık bağlaşıklarından biri olarak tanıtılan, ülkenin başkentinde neredeyse bir hafta kalmamıza karşın kızıl bayraklı bir toplantı, orak çekişli bir miting filan görmemiz şöyle dursun, bir tek Rus teknisyenine bile rastlamamıştık. Şam'ın ortasındaki Sovyetler Birliği Kültür Merkezi de tıpkı o yıllarda bizdeki Amerikan Haberler Merkezi gibi kapılarını pencerelerini çelik saçlarla kapatmış, barikat üstüne barikat kurdurarak kendini bir kareye döndürmüştü hilafsız. Ama öte yandan kentte de İngiliz, Fransız, Alman, İspanyol ve benzeri ama özellikle de Japon ve İtalyan tüccarlarından geçilmiyordu. Otel asansörlerinde bile bu tüccarlar Suriyelilere bir şeyler sokuşturmaya çalışıyorlardı. Gerçekten de bütün vitrinler dünyanın dört bir köşesinden gelmiş mallarla doluydu. İspanyol bilmem neresinden, Hong Kong saatine, Japon radyosundan İngiliz sicimine, Afrika muzundan İtalyan giysisine ne ararsanız vardı. Çinliler de binlerce, on binlerce Mao'nun kızıl kitabından kakıştırmışlardı. Yollar İş portadan geçilmiyordu. Jiletler, kremler, şampuanlar. Sütlüsünü mü istersiniz, ballısını mı, çileklisini mi? Ne tür isterseniz. Şam'da deniz yoktu ama Polonyalılar da deniz yatağı satmışlardı demek. Vitrinlerinde açık açık sergileyerek silah, tabanca, hatta el bombası satan dükkanlar bile vardı. Oysa gördüğümüz kadar ne bir sanayi vardı Suriye'nin ne de verimli toprakları. Peki bu zenginlik nereden gidiyordu gerçekten? Günlerce biz de kendi kendimize bu soruyu sorduk durduk. Sonunda şuna karar verdik ki Suriye'de tıpkı bizim gibi, bizim NATO içindeki durumumuz gibi bütün Arap ülkelerinin ortak asker deposu. Bütün Arap ülkeleri adına İsrail belasına karşı asker besliyor. Bunun için de petrol zengini Arap ülkeleri gelirlerinin bir bölümünü el altından Suriye'ye veriyor. Bu zenginliğin başka türlü açıklanabilmesi yoksa olanaksız. Olsa olsa mutlaka böyle. Hep kestirimleme, hep yorum, hep olsa olsa yöntemi. Çünkü öylesine bilgisizlik ki Suriye hakkında. Hayır hayır, olanaksız. Osmanlı İmparatorluğu'nun sömürgesiymiş gibi bu topraklar denilemez. Osmanlı bütün tarihi boyunca Suriye'yi, Irak'ı, Lübnan'ı, Filistin'i, Mekke'yi, Medine'yi, Yemen'i filan imparatorluğunun sömürgeleri diye bir an için dahi aklından bile geçirmiş olamaz. Sömürgeci bir devlet sömürgeleri hakkında bunca bilinçsiz olabilir mi Allah aşkına? Falih Rıfkı Atay bu gerçeği Zeytin Dağı adlı Anı ve İzlenimler kitabında öyle güzel vurgular ki. Kamame Kilisesi'nin Hristiyanları milletler adına bölünmüş olduğunu bilirsiniz. İçerinin her parçası bir başka cemaatindir. Bu cemaatler yalnız anahtarı pay edememişlerdir. Anahtar bir hocada durur. Bütün bu kıtalarda biz meğer işte bu hocanın görevini yapıyormuşuz. Ticaret, kültür, çiftlik, endüstri, binalar, her şey Arapların veya başka ulusların. Yalnız jandarma bizim. Aslında jandarma da değil, jandarma kılığı. Atay'a göre Halep'ten aşağıya geçmeyen tek şey Osmanlı'nın buyruğu değildir yalnızca. Bu yarımadada kesinlikle Türkçe de geçmemektedir. Türklük de geçmemektedir. Zeytin Dağı'nda bunlardan Türkleşmiş hiçbir Arap göremem bir yana, Araplaşmış Türkiye'de, hala Türk kalabilmiş Türkiye'de çok az rast geldim diye yazar. Osmanlı bürokrasisi de zaten ya tam Araplardan ya da yarım Araplardan oluşmuştur. Halep'teki, Şam'daki eski Türk aileleri bile zamanla Arap olduklarını söylemeye başlamışlardır. Çünkü Osmanlı topraklarında Türk olmanın hiçbir ayrıcalığı yoktur. Tam karşıtı, Türk olmayan Müslümanlar daha ayrıcalıklardır. Bu nedenle Suriye, Filistin ve Hicaz'da Türk müsün sorusunun yanıtı kesinlikle hemen estağfurullah'tır. 2. Sayın Tamada, ne zamandı şimdi çıkaramayacağım diye yineleyerek şöyle bir soluklandıktan sonra sürdürdüm konuşmamı. Üç arkadaş birlikte bir iş için Suriye'ye, Şam'a gitmiştik. Pardon, yani Damaskus'a. Ama inanır mısınız, meğer hiçbir bilgimiz yokmuş Suriye hakkında. Hatta Araplar hakkında. Güya bunca da yakın komşuyuz. Üstelik bilmem kaç yüzyıl aynı imparatorluğun sınırları içinde birlikte yaşamışız. Din kardeşiyiz sonra. Ama haberimiz bile yokmuş meğer birbirimizden nicedir. İnanamazsınız. Giderken oraya varlığımızda bütün Suriyelilerin boynumuza sarılıp bizleri şapur şapur öpeciklerinden, Türk kardeşlerimiz gelmiş diye çığlıklar atacaklarından düdü düdü düdü çekerek en küçücük kuşkumuz yoktu oysa. Doğrusu havaalanında kimsenin bizi yüz vermemesini, biraz 72 uluslu havaalanı karışıklığına, biraz da görevlilerin yorgunluklarına yormamış da değilim hani. Lakin kentte de kimse umursamadı. Biz Türk'üz deyince öyle özel bir ilgi falan göstermedi. Bizi en çok şaşırtan noktalardan biri de dil konusunda oldu. Özellikle de Şam'da. Pardon, Damaskus'ta Türkçe bilen çok kişiyle karşılaşacağımızı sanıyorduk. Türkçe bilmeyenle de Osmanlıcamızın yeteceğini düşünüyorduk anlaşabilmemiz için. Ne gezer? İnanır mısınız, onca günde oteldeki Türk asıllı garsonla bir dükkanda rastladığımız Türkiye'den gelmiş bir Ermeni'yi saymazsak Türkçe bilen birini görmedik. Osmanlıcadan da haberleri filan yokmuş. Daha doğrusu Osmanlıcanın içindeki Arapça sandığımız sözcükleri de anlamıyorlardı. Ya Arapça değişmişti bunca zaman içinde ya da Arapça sandığımız sözcükler demek Osmanlıca uydurmuştu. O yüzden mi kim bilir? Hani Arapça değil mi? Uydur uydur söyle derler ya. Size bütün açık yürekliliğimle söyleyeyim ki buna bozulmadım da diyemem başlangıçta. Onca süre kardeş olmuşuz. Omuz omuza Kabe'yi savunmuşuz. Dilimizi anlaşacak kadar bile olsun öğrenmemişler. Hani ilk günler bu gerçeği fark ettikçe içimden Arap kardeşlerime kırılmıyor. Hatta aklım sıra güya iğneli iğneli bir takım ince serzenişlerde bulunmuyor da değildim doğrusu. Lakin aradan bir iki gün geçince nedense daha da karışmayı başladı kafam. Yoksa beni mi fazla işkilli oldum? Ya da gerçekten Türk olduğumuzu duyunca bazılarının yüzleri mi hemen bulutlanıyordu ne? Ama gene de iyice yormayı yeğliyordum nedense. Bütün bunları şu son çeyrek yüzyıl içindeki hatalarımıza, kırgınlıklarımıza bağlamaya çalışıyordum. Ama Vehbi'nin kerrakesi öyle miydi ya? Nasıl unuturum? Artık işimiz bitmiş. Ertesi sabah Şafak'la birlikte Türkiye'ye uçacaktık. Yani oradaki son günümüzdü. Konukçumuz bize kenti tanıtıyordu. Kentin merkezinde dolaşıyorduk. Gene dört bir yanı çepeçevre, dev Hafız Esat posterleriyle donatılmış bir büyük alana geldik. Adı merce miydi, neydi? Şimdi anımsamıyorum. Alandaki büyük bir fotoğraf panosu dikkatimizi çekmişti. Büyük dedimse öyle olağanüstü bir şey değil. 2 metre kadar yüksekliği, 3-4 metre kadar da uzunluğu olan bildiğimiz basit bir fotoğraf panosu. İlgimizi çeken kendisi değil de nedeni, anlamıydı yani. Yanına vardık. İki yüzüne de fotoğraflar asılmıştı. Meğer Suriye'de de tıpkı sosyalist ülkelerdeki gibi başarılı işçiler emek kahramanı ilan edilirmiş ve bir karışa iki karış boyunda fotoğrafları kentin alanlarındaki bütün panolara asılırmış. Kimi madenci, miğferli, kimi başı açık, kimi agesli, kefiyeli, esmer insan resimleri. Gerçekten ilginçti. Çünkü gördüğüm kadarıyla Suriye'deki sosyalist ülkelerdekine benzer tek uygulamaydı bu. Heh dedim içimden. Tam kel başa şimşir tarak. Daha sanayi yok ama emek kahramanı seçilmiş işçi var. Burnumdan tısladım bir ve döndüm geriye. Alanın ortasına doğru yürüdüm. Konukçum burnumdan tısladığımın, homurdandığımın farkına varmasın diye. Alanın tam ortasında da oldukça büyük bir dikili taş anıtı vardı. Ona doğru yaklaştım, süzmeye koyuldum. Biraz da ilk kez görüyor olmanın fazla da üstelenmeyen hoşgörüsüyle olmalı. Anıtı bir Roma kalıntısı sanmıştım galiba ve işte o Roma kalıntısı sanmanın rahatlığıyla da ardımdan gelen konukçuma döndüm ve bu anıtı sordum. Ne anıtı bu dedim. Ama keşke demez olaydım. Galiba konukçum da sorumu yanıtlayıp yanıtlamamakta bir an bocaladı. Bu anıtı mı soruyorsunuz dedi. Biraz gıcıklı ama öfkeli bir kesin sesle. O anıt ünlü Cemal Paşa'nızın anısına dikildi buraya dedi diye ekledi. Sonra da nefretle Cemal Paşa 1918'de buraya tam 40 Arap milliyetçisini ipe çektirtmişti onun anısına. Sözü biter bitmez de kasılmış kalmıştı konukçum. Ben de nasıl olduğumu anlatamam. Biraz kendime gelince hemen saygı duruşuna geçmişim anıtın önünde. Nice sonra farkına vardım ve hemen başımı eğdim. Sonra da içimden özür diledim. Bütün o Arap yurtseverlerinden halkım adına, bütün Suriyelilerden özür diledim. Konuşmam bittikten sonra da ayakta dikili kaldım. Konukçumun son sözlerimi de öteki dillere aktarmasını tamamlayıncaya dek. Garip bir şey oldu. Konukçumuzun sözlerimi aktarması biter bitmez masadakilerin hepsi sanki beni alkışlarlarmış gibi önceden sözleşmişlercesine birden kadehlerini kapıp ayağa kalkmışlardı. Sol elimle bir dakika lütfen dermiş gibi içmelerini engelledim onların. Gözlerinin içine bir an mutlu mutlu gülümsedim. Bağışlayınız beni dedim sonra. Ardından da tamada döndüm. Sayın tamada dedim. Damaskus'ta yanımdaki Arap konukçumdan bile gizleyerek içimden özür dilemiştim Cemal Paşa'nın ipe çektirdiği o kahramanlardan. Şimdi sizin önünüzde yüksek sesle bir kez daha halkım adına özür diliyorum o Arap ulusçularından. Bir an için sustum ve Tamada'nın biraz önceki uyarısını unutmadığımı göstermek için kadehim inadına ona doğru uzatarak kaldırdım. Lütfen, Şimdi de onlar için kadehimizi kaldıralım. Yaşasın bütün yurtseverler. Yurtseverlerin şerefine dedim. Bütün yurtseverlerin şerefine dedik hep birlikte. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 47.